Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Evet, bugün yine maalesef sıcaklık rekoru haberiyle başlıyoruz. Üstelik de bütün bir yılın sıcaklık rekoru kırma ihtimalinin giderek yükseldiğine dair bir haberle. Çünkü daha önce herhalde konuşmuştuk. Mayıs ayı, 2020'nin Mayıs ayı bütün bu işte pandemiye bağlı emisyonların düşmesinden falan tabii hiç etkilenmeden tüm zamanların en sıcak Mayıs ayı olmuştu. Bu NASA, NOAA, Berkeley Earth ve Copernicus'un yani bu konuyu izleyen 4 ajans var. Dördünün ortaklaşa, genellikle hep aynı şeyi söylemezler ama bu sefer Mayıs'ın rekor kırdığı konusunda birleşmişlerdi. Hatta NOAA'ya göre bu Mayıs ayı içerisinde sadece Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki küçük bir bölüm hariç her yer rekor kırmış. Fakat şimdi enteresan bir durum ortaya çıkmış durumda. Çünkü Ocak ayından, yılbaşından bu yana 2020 ikinci en sıcak yıldı. Öyle açıklanmıştı yine NASA ve Berkeley Earth tarafından. Sadece 2016, tüm zamanların en sıcak yılı olan 2016 ondan biraz daha sıcaktı. Ki bu da aslında ilginç, bu kadar yükselmesi ilginç bulunuyordu. Çünkü 2016'da El Niño vardı, bir süper El Niño vardı hatta. Çok kuvvetli bir El Niño, yani Pasifik'teki sıcak su akıntısı çok kuvvetli düzeydeydi. Ve El Niño yıllarının sıcak olması daha beklenir. Halbuki 2020'de El Niño yok. Ve nötr yıl, yani bu senenin o kadar sıcak olmaması gerekirken ilk 5 ay 2016'dan sonra en sıcak. Fakat buna ek olarak 2020'nin şimdiki tahminler tüm zamanların en sıcak yılı, 2016'yı da geçerek en sıcak yılı olma ihtimali giderek artıyormuş. Bunun için de bir tür bahis oynar gibi bir yüzde veriyorlar. Onu bulmaya çalışıyorum. Evet, Berkeley Earth'e göre 2020'nin en sıcak yıl olma ihtimali %89'a çıkmış. NASA'ya göre de %72'ye çıkmış. Yani tüm zamanların en sıcak yılı olabilir bu yıl. Bir de üstüne tabii, yani El Niño olmamasının dışında bir de üstüne solar minimum da bu sene. Yani bu son 11 yılın güneş ışığının en az geldiği yıl. Hatta bu yüzden böyle şeyler çıktı ya, buzul çağı geliyor yine diye.
Evet, çıktı tabii. O
saçma sapan haberler.
Jarkova'nın gene gündemde olduğu.
Evet, ne zaman bu güneş lekeleri meselesi ya da solar minimum, yani güneşten gelen ışık azalsa ortaya çıkıp yine şey geliyor diye balon uçuruyorlar. Ona rağmen, ama solar minimuma rağmen en sıcak yıl olacak yani.
Evet.
Bayağı bir çarpıcı ve bunun en belirtisi de, yani bu ölçümlerin gözleme dönüştüğü yerde Sibirya aslında. Çünkü Sibirya'nın özellikle batısında, geçen hafta da biraz konuşmuştuk, bu Arktik çizgisinin içindeki bölgelerde, Kuzey Kutup çizgisinin içindeki bölgelerde normalden 10 derece daha sıcak. 30 dereceye bulan sıcaklıklar yaşanıyor ve en çarpıcı olan da bu sıcaklık artışının Aralık'tan beri, yani bu 10 derece daha sıcak olma durumunun Aralık'tan beri kalıcı olmasıymış. Yani bu, hani bir anlık 30 dereceye çıktı ama onun dışında normal değil yani. Aralık ayından bu yana, Aralık 2019'dan bu yana hep 10 derece daha sıcak gitmiş ki bunun da tabii Sibirya'da tekrar geçen sene olduğu gibi yangınlar başladı Mayıs ayından itibaren. Bu yangınların özellikle Kuzey Kutbu'ndaki erimeyi de, deniz buzulunun erimesini de arttıracağı söyleniyor. Çünkü işte klasik bu yangınlardan çıkan kurum diye çevirebiliriz herhalde, black carbon, ya da evet, kurum, ne diye çevirelim?
Ben de, kurum, ben de o tercih ediyorum o terimi kullanmayı. Evet, evet.
Yani bu kurum gibi siyah, gözle bile görülebilecek şeylerin, partiküllerin, parçacıkların buzulların üzerini kaplaması sonucunda tabii albedo düştüğü için, yani o şeylerin güneş ışığını emmesi arttığı için çok daha hızlı erimeye başlıyor. Dolayısıyla bu Sibirya'daki yangınlar ekstra bir etki yaratıyor. Bu FİSORG sitesinde Sibirya'daki yangınlarla ilgili enteresan bir röportaj var. Bir atmosfer bilimcisi Athanasios Nenes'le yapılmış bir röportaj var. Bu özellikle şuna vurgu yapmış bu uzman. Arktik'teki, Arktik yakınlarındaki Sibirya'daki yangınların ağırlıklı olarak şey diyor. Yani iki türlü yangın olur. Bir tanesi alev alev yanma, yüksek sıcaklıkta. Bir tanesi de smoldering, yani içten içe yanma mı denir?
Tütme gibi çevir? Bir şey. Evet,
tütme yani. Gibi, evet. Yani böyle içten içe çok büyük alevlenmeden yanma. Şimdi bu çok daha tehlikeli diyor. Çünkü ve Sibirya'daki yangınların büyük bir kısmı bu turba yangını olduğu için, yani eriyen şeylerin, buzulların
sürekli donmuş tabakanın, evet,
permafrost. Evet, permafrostun donmuş tabakanın altından çıkan, böyle yarık tam kömürleşmemiş, böyle ama eski organik madde, çabuk yanıcı, kolay yanıcı maddenin yanması olduğu için bunlar böyle içten içe yanıyor ve bu yangın aylar sürüyor. Bunun söndürülmesi falan zaten söz konusu değil. Haftalarca ya da aylarca sürüyor ve bu hem çok ciddi bir şekilde karbondioksit ve metan salıyor atmosfere, ama bir de üstüne çok ciddi çeşitli, işte yani tam yanmadığı için, tam yanma olmadığı için çeşitli toksik kimyasal maddelerde, işte aromatik hidrokarbonlar gibi falan, insan sağlığına da ciddi zarar veren maddeler yaymaya başlıyor. Dolayısıyla o bölgede yaşayan insanların da, belki bunlar çok uzun mesafelere seyahat etmez ama hani birkaç yüz kilometre çapındaki alanlardaki insanların sağlığı üzerinde de ciddi bir etkisi olduğunu söylüyor. Ve bu yangınların da tabii hem iklim değişikliği nedeniyle giderek arttı, hem de bir tür işte geri besleme mekanizmasıyla ısınmayı arttıracağını söylüyor.
Fakat kesinlikle şey yapma, inkarcılık var gücüyle devam ediyor ve bütün geri dönüş tartışılıyor ya, işte Covid-19'dan sonra yeni eski normale mi dönülecek, yeni normale mi tartışmaları falan var. İnsanın aklını durduracak şeyler var. Mesela Avustralya bunlardan bir tanesi. Dünyada iklim inkarcılığının birincisi olduğu ortaya çıkmış bir İsveç'te yapılmış, evet, bir araştırma galiba. Müthiş bir şey yani Avustralya. İkinci sırada da Norveç var. Yani
Norveç'te mi iklim inkarcısıymış?
Evet. Norveç ikinci çıkıyor görebildiğim kadarıyla.
Kimde fosil yakıt varsa onlar
kimde fosil, aynen öyle. Ve İsveç'te yeşilciliğin en önde gelen ülkesi olarak kendini ilan eden İsveç'te de Preemraff adında bir petrol rafinerisini açacağını ve böylece İsveç'in de en büyük karbondioksit salıcısı olacağı ortaya çıktı. Yani artık İsveç'in...
Evet, bunu ben de Greta'dan gördüm. Bu gerçekten akıl almaz bir şey.
Yani akıl almaz, o kadar çok şey oluyor ki, yani Paris Anlaşması hedeflerini tutturması, tutturacağız en ilerideyiz diyorlar mesela Britanya ile beraber, imkansız yani, hikayenin sonu diye yazmış Greta. Ama bir Greta Thunberg'in yazdığı ikinci bir şey var. Avustralya ile ilgili en büyük iklim inkarcısında 1 milyar dolarlık kömür madenini açıyor. Zaten cehenneme, yani Mars'ın yüzeyine çevirmiş durumda olduğu yerlerde. Glencoe şirketi müthiş bir şey yapıyor. Yani dünyada ilk belki de şey olacak diye yazmışlar. Yaşanamayacak toprak kıta parçası. Avustralya, evet, kıta sayarsak 25 milyon acre, yani işte kaç 10 milyon hektar yandı zaten. Ocak, Şubat'ta ve 1,5 milyarda hayvan yok oldu. Koalalar başta olmak üzere ve hala ikinci büyük kömür madenini dünyadaki şey yapıyorlar ve hızlandırmışlar. Mesela 1 milyar dolar. Yani insan hakikaten şaşıp şaşıp kalıyor, hayret ediyor.
Galiba iklim değişikliği ne kadar hızlanırsa ve belirtileri ne kadar görünür hale gelirse inkarcılık da o kadar artıyor. Yani daha doğrusu inkarcıların inkarcılığı bu kadar artıyor. Evet. Yani normal ortada olan insanların, bir ön yargısı olmayan insanların tam tersine hani bu belirtileri gördüklerinde daha fazla önem verdikleri açık. Zaten bütün dünyadaki iklim değişikliğinin önemli olduğunu söyleyenlerin, çok önemli olduğunu söyleyenlerin yüzdesi o dünya ortalamasında %69 gibi bir şey galiba. Dolayısıyla hani bu insanlar bu sıcakları, sıcak dalgalarını, orman yangınlarını gördükçe daha çok önem veriyorlar. Ama öbür uçtakiler, yani bu iklim değişikliği yok diye senelerdir direnenler daha da radikal hale geliyor. Daha
evet,
da...
evet. Bayağı militan oldular. Yani Andy Rowell'ın da Oil Change International'dan bir yazısı vardı. Çok ilginçti. Dün çıktı. Ve yani bu COVID-19 krizinin aslında kömürün uzun vadeli şeyini hızlandırdığını, ölümünü, çünkü her gün yeni yenilenebilir enerji kaynakları çıkıyor. Ve gerçeklik şu ki diyor, artık elektrik üretmek için dünyada kömüre hiç ihtiyaç kalmadı diyor. Buna karşılık Türkiye'de dahil olmak üzere Çin'de ve Türkiye gibi ülkelerde muazzam bir kömür, yeni kömür termik santralleri, kömür yakan termik santrallerine ağırlık veriliyor. Bu da aynı tuhaflığın, tuhaflık da demeyelim tabii ama büyük bir parçası. Yani.
Aynı örüntünün, paternin bir parçası.
Evet.
Bir ilginç haber var. Aslında belki müzikten sonra konuşuruz. Özellikle bu iklim modellerinin, bugüne kadarki iklim modellerinin iyimser olduğuna dair çok önemli bir araştırma var. Ama ona geçmeden önce benim ilk defa duyduğum bir şeydi bu. Bir
düşme oldu. Bir daha söyler misin lütfen?
Şu anda duyuluyor mu sesim?
Evet, duyuluyor.
Harriet Watt Üniversitesi'nden bir deniz derin deniz bilimcisi Profesör Andrew Sweetman söylemiş. Bu yani şöyle özetleyeyim, çok biraz karışık bir mesele. Pasifik'in en derin yerlerinde, yani Pasifik Okyanusu'nun deniz dibindeki en derin yerlerden bir tanesi Clarion Fracture Zone diye adlandırılıyormuş. Çok geniş, böyle 4000
falan değil mi?
Evet, yani çok derin ama bu bir yarık, böyle nasıl diyeyim, 4000 kilometre uzunluğunda falan bir yarık bu. Bu bölgenin özelliği şuymuş, burası nadir elementler denen, nadir madenler, evet, denen şeylerin en çok bulunduğu yerlerden biriymiş. Nodüller varmış burada. Yani bu nadir elementlerin içerdiği nodüller varmış. 30 milyar ton nodül varmış. 30 milyar ton manganez, bakır, kobalt, nikel, molibden, lityum gibi az bulunan,
evet,
lityum da dahil. Bütün
güzel.
Bu bilgisayarların, cep telefonlarının, şunların bunların çalışması için gerekli olan nadir metallerin olduğu yerlerden biriymiş. Şimdi buradan nasıl madencilik yapıyorlar bilmiyorum, bu kadar derin denize, ama yapılıyormuş. Ve bu buralardan derin deniz madenciliğinin yapılmasının yine bir iklim değişikliği etkisi olacakmış. Çünkü derin deniz, yani bu profesörün yaptığı araştırmalarda bu derin denizin deniz tabanında yaşayan işte planktonlar vesaireler falan çok büyük miktarda karbondioksit tutma kapasitesine sahip. Yani bunların atmosferdeki karbondioksit temizleme ve belki de işte tıpkı Sibirya'daki permafrost gibi, donmuş toprak gibi çok çağlar öncesinden kalma karbondioksit depolama kapasitesi var veya depolamış durumdalar. Şimdi derin denizde bir madencilik yaptığınız zaman siz bu karbondioksit depolama kapasitesini bozuyorsunuz. Aynı zamanda da herhalde oradaki depolanmış karbondioksit de belki açığa çıkartıyorsunuz bir miktar. Dolayısıyla derin deniz madenciliğinin hem okyanus ekosistemini bozmakta hem de karbondioksit emme kapasitesini okyanusların bozmakta önemli bir tehdit olduğuna dair İlginç bir haber.
Ben de şeyi ekleyeyim buna izninle. Dünya kırımı bu artık. Dünya soykırımına gider. Bunun bir başka örneğini de dolaylı yoldan Uluslararası Enerji Ajansı'ndan vermişler Fatih Birol. Yani küresel petrol ihtiyacı şimdi tamamen sıfıra düştü ya değeri filan bu. Çalışmıyor uçaklar, gemiler, hiçbir şey. Yani çalıştırılmıyor kamyonlar COVID-19 yüzünden. Ama gelecek sene rekor sayıya çıkacakmış. Evet. Dünyadaki petrol talebi. Buna da bunu da olmamıştır filan diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey. Ve günde 97 milyon varil 2021'de çıkacakmış.
Yani petrol şirketlerinin o kadar da üzülmesine gerek yok demek yokmuş, ki bu seneki evet, karların eğer düştüyse tabii. Zaten bir haberde Biden ile Texas'ta bir araştırma yapılmış. Texas'taki petrol ve gaz şirketlerinin CEO'ları arasında bir anket çalışması yapmış Houston Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı. Ve bu CEO'ların %76'sı Joe Biden'ın seçilmesi durumunda çok büyük, yani seçilmesi ihtimalinden çok büyük kaygı duyduklarını, çünkü bu durumda ciddi bir şekilde karlarının düşeceğinden endişe ettiklerini söylemişler. Yani bu Trump'ın aslında tam olarak, yani Biden da çok böyle birinci sıradaki tercihimiz olmayabilir ama sonuçta Trump'ın kimin başkanı olduğu defalarca kanıtlandı zaten. Bir kez daha buradan görmek mümkün. Peki bir müzik arası verelim. 1970'lerin sonlarında, 80'lerin başlarında çok meşhur bir gruptu. R&B, disco, pop grubu, bir vokal grubu aslında. The Pointer Sisters. Özellikle bizim kuşak çok iyi hatırlar.
Bizim
The Pointer Sisters'ın kız kardeşlerinden biri olan Bonnie Pointer 8 Haziran'da önceki hafta hayatını kaybetmiş, 69 yaşında. Şimdi onu anmak için Pointer Sisters'ın en tanınmış şarkılarından birini dinleyelim. Slow Hand. The Pointer Sisters'tan dinledik. Slow Hand grup üyelerinden Bonnie Pointer'ın geçen hafta ölümünün ardından çaldık. Programa 2020'nin muhtemelen en sıcak yıl olacağına dair iddialarla girmiştik. Bir de galiba siz bunu geçen hafta şeyde konuştunuz, Açık Yeşil şeyde, Açık Gazete'de. Ama bir kötü haber daha var, onunla devam edeceğiz. Muhtemelen bugüne kadarki iklim modellerinin fazla iyimser olduğu ortaya çıkmış durumda. Evet. Bu da Birleşmiş Milletler'in bu IPCC denen, biliyorsunuz, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 6. değerlendirme raporu hazırlanıyor şu anda. 6. rapor, 5. rapor 2014'te. Evet, 2014'te çıkmıştı sonuncusu, 5.'si. 6.'sı seneye çıkacak. Onun hazırlıkları içerisinde yapılan yeni modelleme çalışmalarıyla ilgili, hani nasıl denir, biraz kamuoyuna sızan bir bilgi gibi bir şey. Johan Rockström özellikle söylemiş bunu, Potsdam Enstitüsü'nün başında bulunuyor kendisi şu anda. Çok acayip, çok kısaca şöyle özetleyebiliriz. Eskiden, yani daha 1980'lerden beri kullanılan modeller iklim duyarlılığı denen şeyin 3 derece olduğunu söylüyor. Ne demek iklim duyarlılığı? İklim duyarlılığı demek sanayi öncesi atmosferdeki karbondioksit miktarının 2 katına çıkması halinde yeryüzünün kaç derece ısınacağı demek. Yani sanayi öncesi dönemde 280 ppm, yani 280 parçacık, bu 2 katına çıktığında, yani 560'a çıktığında yeryüzü 3 derece ısınır. Bütün modeller bunu söylüyor ve aslında bugüne kadarki işte 100 yıl sonuna kadar muhtemelen 4,5 derece ısınır böyle giderse gibi hesaplar bu model temelinde yapılan şeyler, tahminler. Şimdi yeni büyük kompütürler, yani çok daha artık farklı girdileri analiz etmeye imkan sağlayan çok büyük süper yeni bilgiler, süper evet, bilgisayarlar. Bu iklim duyarlılığının 3 derece değil 5 derece olduğunu ortaya koyuyormuş. Ve bu ilk sonuçları aldıkları zaman bu işte IPCC bilim insanları, ya bu herhalde bir hata, yani bilgisayardan kaynaklanan bir hata diye düşünmüşler.
Hayır, olamaz demişler.
Evet, bug diyorlar yani. Bu herhalde bir bug'dan kaynaklanıyor diyorlar. Ve işte defalarca denenmiş falan ve sonuçta bu farkın aslında daha önce hesaba katılmayan ya da hesaba nötr olarak katılan bulutlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Yani bulutların etkisi daha önce tam olarak modellenemiyordu ve nötr kabul ediliyordu. Yani ne ısınma yönünde ne soğuma yönünde. Halbuki şimdi bulutların etkisinin ısınma yönünde olduğu ortaya çıkmış bu yeni modellerle, çok kabaca anlatıyorum. Ve sonuçta 560'a çıktığı takdirde yeryüzünün 5 derece ısınacağı gibi bir durum ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu ne demek? Çok kabaca yine bir hani bakkal hesabı yaparsak, şu anda 418 ppm'e ulaştı. 560'a eğer şu anki gibi bir yılda 2,5-3 ppm artıyor şu anda. Geçen seneye göre 2,5 ppm artmış durumda. Şu anki hızla artarsa, yani bu artış hızı artmazsa tabii ki o da çok mümkün. 560'a 50 yıl kaldı anlamına geliyor yaklaşık. Evet, öyle mi oluyor? Yani evet.
Dünyadaki yaşamın da büyük ölçüde sona ereceğinin
yani bu doğruysa, kesin bir işareti. Bu doğruysa, yani bu doğruysa 50 sene sonra 5 derece ısınmış bir dünya ne anlama gelir 2070'te? Bilmiyorum vallahi. Yani bu tabii ya, 2070'te
yaşanamaz. Hayır. Mesela Avustralya zaten ilk yaşanamayacak ülke olacakmış dünyada zaten.
Zaten Rockstern 1,5 derece kaçalı çok oldu demiş. Yani evet. Bu lafları da çok etmezler ama Rockstern artık
birdenbire artık açık sözlü olmaya başladı. Zorunda kaldılar yani. Bu işte bir yandan Avustralya yok oluşun eşiğinde ama yeni 1 milyar dolarlık kömür madeni açıyor. İsveç yok olacak ama yeni petrol rafinerisi açıyor. Norveç kazılarına devam ediyor. Bütün dünyada hızla devam ediyor. Bir yandan da mesela şey raporu vardı, bu her sene 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklık Mücadele Günü. Bu yıl şimdi Tema'dan geldi. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın açıklamasına göre çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyormuş. Yani dünyadaki dünya nüfusunun 5'te biri. Her 5 insandan birinin hayatını doğrudan etkiliyor. Zaten dünya nüfusunun 3'te 1'i kurak ülkelerde yaşıyormuş. Ve hepsi de, yani %90'ı da fakir ülkelerde. Yani bunun da yaşanamaz hale gelişinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini söylüyor. Ayrıca da raporda Türkiye ile de ilgili müthiş bir şey var. Türkiye çölleşme risk haritası verilerine göre yaklaşık %80'i çöl olacakmış. Çöl demek yani yaşamın çok riskli olduğu bir durum ve toprak kaybıyla erozyonun da en büyük sorun olduğunu, zaten büyük göçlere sebep olmuş. Son 20 yılda 10 milyon kişi göç etmiş küresel ölçekte ve böyle büyük bir yıkıma doğru gittikleri, ama olsun, gene de Türkiye'de de bütün şeyler yapılacak.
Son olarak Kevin Anderson'ın son çalışmasından da bahsedeyim. Kısaca Kevin Anderson, zaten hatırlayanlar, bilenler vardır. Manchester Üniversitesi'nden bu karbon bütçesi konusundaki hesaplarının iyimser olduğunu hep söyleyen, bunu yazan ekiptendir. Bu son yaptıkları çalışma Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için gelişmiş ülkelerin yaptıkları şeylerin tamamen yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuş. Diyor ki, eğer gerçekten Paris Anlaşması hedeflerine uymak istiyorlarsa gelişmiş ülkelerin her yıl %10'un üzerinde bir emisyon azaltımı yapmaları ve 2035-2040 gibi en geç, yani ne oluyor, 15-20 sene içinde tamamen sıfırlamış olmaları gerekiyor. Evet, aksi takdirde Paris Anlaşması'nın bu 1,5-2 derece hedefinin imkansız olduğunu, yani 1,5 zaten artık gitti de, yani 2 derecenin de imkansız olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada tabii şey de yapılamıyor, işte nerede yapılacaktı? Glasgow'da yapılacak olan COP bu sene yapılamıyor. Bonn görüşmeleri de ertelendi Ekim'e. Haziran'da yapılması gereken görüşmeler. Onun da durumu biraz kritikmiş. Nasıl yapılacak? Kaç kişi gelecek falan? Yani işler maalesef Her zamanki gibi yani.
Yok, hızlı. Yani bütün şeylerde leş yiyen hayvanların da kuşların da ortadan kalktığı haberi var. Afrika'da yani Hindistan'da %99,9 yok olmuş. Sonuç olarak yani bu neden böyle bu idrak edilemiyor diye düşündüm ben ve buldum sonucu. Açıkladım, bitti sürede ama.
Yani ama yine de ben merak ettim sonuç.
Hava kirlenmesi aynı zamanda rahimdeki bebeklerin beynine de işlediği için kavramakta güçlük çektiğimiz ihtimali üzerinde bir araştırma yürüteceğim.
Bu da bir tür pozitif feedback olarak adlandırılabilir belki.
Evet. Dün destekçimiz Biget Ulutaş'a da çok teşekkür ederiz, evet, bu arada.
Ve burada programı kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.